Ayrım 14, sayfa 158. Oğlumun buraya niye gelmeyeceğini uzun süre düşündüm. Demek ki babasını beğenmiyordu. Bir öfke duydum ona. Aynı zamanda hem öfkemin haklı olmayabileceğini seziyor ve oğlumu görmek istiyor, hem de başıma bir kaza gelmeden bir an önce öngörenden ayrılmak istiyordum. Serhat Bey, hadi daha geç olmadan bana artık şu bizim kuyuyu bir gösterin dedim. Tabii. Ama dikkat çekmeyelim. Önden siz çıkın. Yokuşun başında beni bekleyin. 5 dakika sonra ben gelip sizi oradan orada bulayım. Son lokmasını yutup hemen çıkıp gitti. Kırmızı saçlı kadın masanın öbür ucundan beni süzüyordu. Birkaç yudum daha rakı içtim. Bir parça beyaz peynir yedim. Ve dışarı çıkıp karanlık yolun başında Serhat'ı buldum. Rehberim ve ben gölgeler, karanlıklar ve hatıralar arasından sessizce yürüdük. Çıktığımız yokuşun bizim eski düzlüğün neresine düştüğünü ve kuyunun yönünü çıkaramıyor, bunu aradan geçen zamanda her yerin beton yapılar, duvarlar, depolarla kaplanmasıyla açıklayacağıma, suçu kafamın rakıyla dumanlı olmasında arıyordum. Kafamın dumanlı olmasının nedeni ise oğlumun beni görmek istememesiydi elbette. Renksiz bir duvar boyunca ilerledik. Ağaçları neon ışıklarıyla pembeleşmiş beton bir bahçenin ve deponun önünden geçtik. Kapalı bir berber dükkanının karanlık vitrininde kendimin ve genç rehberimin gölgelerini görüp aynı boyda olduğumuzu fark ettim. Enver Bey'i ne zamandır tanıyorsunuz diye soru verdim tiyatro sever rehberim Serhat'a. Kendimi bildim bileli. Ben eski öngörenliyim. Nasıl bir insan? Niye soruyorsunuz? Babası Turgay Bey'i tanırdım dedim. 30 yıl önce buradaydılar. Enver'in derdi bence babası değil, babasızlığıdır dedi akıllı Serhat. Öfkeli, içine kapanık, değişik biridir Enver. Ben de babasızlık çektim ama öfkeli, içine kapanık, hatta başkalarından değişik bile değilim dedim. Ve rakının verdiği bilgelikle, siz tabii ki değişiksiniz. Çünkü zenginsiniz dedi hazır cevap Serhat. Belki de Enver'in derdi sizin gibi zengin olmamak. Bir süre sustum. Ukala Serhat bu sözüyle, Enver parasız ve bu yüzden dertli mi demek istemişti, yoksa Enver sizin gibi hayatta yalnızca para kazanmayı düşünen insanlardan hoşlanmaz ve bugünkü toplantıya da bu yüzden gelmedi mi demek istemişti. İkinci ihtimale kafayı takıyor, kuyu kazdığımız yere yavaş yavaş yaklaştığımızı arazinin düzlüğünden çıkarıyordum. 30 yıl önce gördüğüm dikenleri, yabani otları kaldırım kenarlarında boş arsalarda yeniden gördüm. Bir an kırış kırış boyunlu kaplumbağa ile karşılaşmak ve ona bakıp zaman ve hayat hakkında düşüncelere dalmak istedim. Bak, 30 yılda neler oldu derdi kaplumbağa. Senin için bütün bir saçma ömür. Benim içinse farkına bile varmadığım bir zaman parçası. Kırmızı saçlı kadın, oğlumuz Enver'e babamın yani dedesinin siyasi inançları yüzünden hapislerde yatan romantik bir idealist olduğunu anlatmış mıydı acaba? Oğlumun babasını dedesinden daha kötü ve yüzeysel bir insan olarak hayal etmesi ihtimali canımı yakıyordu. Beni bu ruh durumuna sokan ukala Serhat Efendi'ye de öfkeleniyordum ki tam o sırada yolun bu kıvrımını tekrar hatırladım. İşte diyiverdim. Bizim kuyudan önceki son kıvrımdı bu. Sahi mi dedi dikkatli Serhat. Ne tesadüf. Mahmut Usta'nın bir dönem oturduğu evde hemen şurada. Nerede? Gölgeden yapılmış eliyle karanlıkta hiç gözükmeyen bir depo, fabrika ve ev kalabalıklığını işaret etti. Ben ise bir zamanlar altında öğle uykusu çektiğim ceviz ağacını fark ettim. 30 yılda büyümüş ama bir fabrikanın duvarları içinde kalmıştı. Derken tam da baktığım yönde eski zamanlardan kalma bir evin soluk ışıkları yandı. Mahmut ustalar burada çok oturdular dedi Serhat. Enver ile annesi Gülcan Hanım bayramlarda gelirdi buraya. Ben Enver'i Mahmut Usta'nın bu bahçesinde tanıdım. Delikanlının sözü gene Enver'e getirmesinden pirelendim ama aklım 30 yıl önce geldiğim bu boş ve çorak arazinin beton ve duvara dönüşmesine, burada bu kadar insanın, o anda çamur rengi bir köpek tehditkar bir havayla gelip bizi kokladı ve havanın hayvanın yaşamasına inanamıyor. Bir an önce bu gerçeği kabul edip onu sıradan bir şey olarak görebilmek için özel bir çaba harcıyordum. 30 yıl önceden kanlı bir hatırayı geri getirecek bir taş, bir pencere görebilir, aşina bir kokuyu içime çekebilir miydim? Kur'an-ı Kerim'deki babasını kuyuda bırakıp ölüme terk eden şehzadenin hikayesini Mahmut Usta bu evde anlatmıştır bize dedi ısrarcı Serhat Bey. Ne Kur'an'da ne de Şehname'de böyle bir hikaye vardır dedim. Ne biliyorsunuz dedi Serhat. Siz dindar mısınız? Kur'an okur musunuz? Saldırgan havasından delikanlının oğlum Enver'in fazla etkisinde kaldığını anlayıp sustum. Kalbim de kırılmış, buraya gelmenin tehlikeli olduğuna hükmetmiştim. Mahmut Usta'yı severdim. O yaz burada bana babalık etmiştir dedim. İsterseniz size Enver'in evine de gösterebilirim dedi rehberim. Yakın mı? Bir yan sokağa sapınca Serhat'ın peşinden gittim. Kapısında hiçbir ışık yanmayan bu apartmanların, sağa sola gelişi güzel park etmiş kamyonların ve minibüslerin, bir küçük ilk yardım kliniğinin ve eczanenin, bir garajın ve kapılarında asık suratlı bekçilerin sigara içtiği depoların önünden geçerken, bütün bu şeylerin bizim düzlüğe tıkış tıkış da olsa sığabilmesine hayret ediyordum. Burası Enver'in evi dedi Serhat. İkinci kat. Sol taraftaki pencereler. Kalbim birkaç tuhaf ve hafif vuruşla attı. İçimdeki oğul isteğini, onunla arkadaşlık etme arzusunu durduramayacağımı hissediyordum. Işıkları yanıyor Enver Bey'in dedim sarhoş rahatlığıyla. Gidip kapısını çalalım mı? Işıklarının yanması evde olduğu anlamına gelmez dedi her şeyi düşünür bilen Serhat. Enver hayatta yalnızlığı seçmiştir. Gece sokakları çıktığı zaman da ışıklarını açık bırakır ki hem hırsızlar ve kötü niyetliler evde biri var sansın, hem de eve dönünce ne kadar yalnız olduğu aklına gelmesin. Belli ki arkadaşınızı iyi tanıyorsunuz. Enver karşısında sizi görünce şaşırmaz. Enver'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Bunu oğlumun gözü pek olduğu anlamını alıp gururlanmalı mıydım? Kapıya doğru yürüdüm. Hem niye yalnız olsun ki dedim. Onu o kadar seven bir annesi, sizin gibi yakın arkadaşları varken. Hayır, kimseye yakın değildir o. Babasız büyüdüğü için mi? Olabilir ama kapıyı çalmadan bir düşünün gene de. Dedi oğlumun ihtiyatlı arkadaşı. Ama ben ona aldırmıyor, kapı zillerinin üzerindeki her biri ayrı el yazısı ve puntolarla yazılmış adları hızla okuyordum ki bir an dondum, sanki büyülendim. 6. Enver Yeniler, serbest muhasebeci. Zilin düğmesine 3 kere bastım. Gece yarısı davetsiz misafire Enver'in kapısı her zaman açıktır dedi Serhat, evdeyse açar. Ama kapı açılmadı. Oğlumun evde olduğunu, benim buraya onu görmeye geldiğimi bildiğini ama inattan açmadığını düşünüyor, hem ona hem de çift anlamlı laflar sokuşturan Serhat'a sinirleniyordum. Enver Bey'i niye bu kadar görmek istediniz diye sordu meraklı ve kışkırtıcı Serhat. Herhalde kulağına bazı dedikodular çalınmıştı. Şu kuyuyu bir göster de gecikmeden eve döneyim dedim. Başka bir gün kimselere görünmeden oğlumu görmek için tekrar buraya gelebileceğimi geçiriyordum aklımdan. Babasız büyüyen alemin bir merkezi ve sınırı olduğunu anlamaz, her şeyi yapabileceğini sanırsın dedi Serhat. Ama bir süre sonra ne yapacağını bilmez, dünyada bir mana, bir merkez bulmaya çalışır, sana hayır diyecek birini aramaya başlarsın. Ona cevap vermiyor, bizim kuyuya yaklaştığımızı, yıllar süren arayışımın sonuna geldiğini hissediyordum. İşte size, sizin kuyu burada, içeride dedi Serhat ve yüzüme dikkatle baktı. Bir fabrikanın paslanmış demir kapısının önündeydik. Hayri Bey'in ölümünden ve oğlunun boyama ve yıkama atölyeleriyle birlikte tekstil atölyelerinde Bengaldeş'e taşınmasından sonra da burada üretim tamamen durdu. 5 yıldır burayı depo olarak kullanıyorlar ama tabii akıllarında sizin gibi müteahhitlerle anlaşıp yüksek apartmanlar yapmak var. Ben buraya yeni inşaatlar için değil, hatıralarım için geldim dedim. Serhat Bekçi Kulübesi'ne doğru yürüyünce boyasız duvarların üzerinde Azim Tekstil TAŞ yazan plexiglas panoya ve dikkatimi çeken her şeyi 30 yıl öncesini hatırlamaya çalışarak baktım. Burasının Hayri Bey'in arazisi olduğunu bana kanıtlayacak tek şey fabrika duvarlarının sonsuzluğa kadar uzaması ve 16 yaşında hissettiğim gibi gökyüzünün bana yakın olduğu duygusuydu. Bir köpeğin öfkeli havlayışlarını işittim. Serhat geri döndü. Bekçi tanıdıktır ama kimse yok dedi. Köpeğin zincirini çözmemiş. Gelir şimdi. Geç kalıyoruz. Şurada duvarda alçak bir nokta vardı. Bir bakayım dedi Serhat ve ağır ağır karanlıkta kayboldu. Duvarların öte yanı büsbütün karanlık değildi ve arkadaki damlara ve direklere vuran neon ışığı köpeğin ısrarlı havlamalarına rağmen beni rahatlatıyor. Kuyuyu görüp hemen geri döneceğimi düşünüyordum ama Serhat'tan ses çıkmadı. Genç rehberim gecikiyor diye sabırsızlığa kapılıyordum ki cebimdeki telefon çaldı. Ayşe'ydi. Öngörendeymişsin dedi. Şirkettekiler söyledi. Evet. Beni atlattın Cem, kalbimi kırdın. Yanlış şeyler yapıyorsun. Korkacak hiçbir şey yok. Her şey yolunda gitti. Korkacak çok şey var. Şimdi neredesin? Genç rehberimle Mahmut Usta'yla kazdığımız kuyuya geldik. O kim? Rehberim eski öngörenli bir genç. Ukala ama yardım ediyor. Kim buldu onu sana? Kırmızı saçlı kadın dedim. Ve bir an rakının etkisinden ayılarak düşündüm. Yanında mı şimdi o? Dedi Ayşe telefonda fısıldar gibi. Kim? Kırmızı saçlı kadın mı? Hayır, onun sana tanıştırdığı genç. Yanında mı? Yanımda değil, duvarda geçit arıyor. Beni boş fabrikadan içeri sokacak. Cem, hemen geri dön. Niye? O çocuktan uzak dur, izini kaybettir ona. Niye bu kadar korkuyorsun dedim ama kendim de telefondan gelen korkuya kapılıyordum. Biz yıllarca senle hangi hikayeleri okuduk dedi Ayşe. Sen öngörene oğlunu görmek için gittin tabii. Beni de bu yüzden yanına almak istemedin. Sana o rehberi kim tanıştırdı? Kırmızı saçlı kadın. Şimdi onun kim olduğunu anladın mı? Kimin? Serhat'ın mı? O büyük ihtimal oğlun Enver. Kaç oradan Cem. Sakin ol. Burada insanlar rahat. Mahmut Usta'dan çok söz edilmedi. Beni dikkatli dinle dedi Ayşe. Şimdi orada siyasi bir bahaneyle seni birisine bıçaklatsalar ya da sarhoş numarasıyla kim vurduya getirip birisi seni vuruverirse ne olacak? Ölmüş olacağım o zaman diyerek güldüm. O zaman Sührap bütün şirket kırmızı saçlı kadınla oğlunun olacak dedi Ayşe. Ve bu yüzden bu insanlar hiç çekinmeden adam öldürüverir. Miras için bu akşam kim öldürecekmiş beni diye sordum. Buraya geleceğimi kimse bilmiyordu ki ben bile. O genç yanında mı? Hayır dedim ya. Sana yalvarıyorum. Önce hemen onun seni bulamayacağı bir yere çekil. Karımın dediğini yaptım. Karşı köşedeki bir dükkanın karanlık eşiğine geçtim. Şimdi beni dinle dedi Ayşe. Yıllarca Oidipus ve babasını Rüstem ile Sührap'ı okurken düşündüklerimiz doğruysa, o delikanlı oğlunsa o öldürecek seni. Batılı, isyancı bir birey olduğu için. O öyle bir şeye girişirse o zaman ben de Rüstem gibi Asyalı otoriter bir baba olur ve bu saygısız evlattan önce davranıp ben onu öldürürüm dedim gülümseyerek. Tabii ki öyle bir şeye asla yapmayacaksın dedi Ayşe sarhoş kocasını ciddiye alıp. Yerinden hiç kıpırdama. Ben arabaya atlayıp hemen geliyorum. Karanlık ve kasvetli öngören gecesinde kadim kitapların, efsanelerin, resimlerin ve eski medeniyetlerin ışığı o kadar uzaklardaydı ki karımın telaşını anlayamadım. Ama uzun bir süre yerimden kıpırdamadım. Az sonra rehberim Serhat'tan hiçbir ses çıkmayınca korkmaya başladım. Serhat oğlum olabilir miydi gerçekten? Sessizlik uzuyor, beni burada unutan delikanlıya sinirleniyordum. Cem Bey, Cem Bey diye seslendi en sonunda duvarın öte tarafından. Bir an telaşlandım ve hiç sesimi çıkarmadım. Genç adam seslenmeye devam etti. Az sonra delikanlı kaybolduğu yerde duvarın ta öbür ucunda belirdi. Ağır ağır yaklaşmaya başladı. Evet, benim boyumdaydı ve yürüyüşünün havasında, elini kolunu sallayışında babamı hatırlatan bir şeyler vardı. Bu beni korkuttu. Beni bıraktığı yere gelince iki kere daha Cem Bey diye seslendi. Yüzünü göremiyordum ve ona yakından bir daha bakmayı çok istiyordum. Yıllar sonra evladındır diye bir delikanlıdan korkup saklanmamda rüyalardan çıkma bir yan vardı. En sonunda cebimdeki tabancaya güvendim ve çıkıp ona sokuldum. Neredesiniz dedi. İçeri girmek istiyorsanız beni takip edin. Dönüp duvar boyunca yürümeye başladı. Sokak iyice karanlıklaşmıştı. Delikanlının beni boğazlamak için tenha ve karanlık bir köşeye götürdüğü aklıma geldi. Keşke yüzüne yakından dikkatle bir kere daha baksaydım. Ayak seslerini izleyerek karanlığa doğru ilerledim. Duvarın alçak yanına gelince Serhat bir anda kedi gibi sıçrayıp yok oldu. Sonra karanlıkta sıcak ve nemli elini tutup, "Oğlumun eli olabilir mi bu?" diye düşündüm bir an. Duvarın öbür tarafına geçtim. Evet, burası bizim düzlüktü. Boş fabrikanın bekçi köpeği zincirini zorlayarak çılgınlar gibi havlıyordu. Zincir koparsa onu tabancamla vurmaya karar verdiğim için köpeğe aldırmadan fabrika binaları arasında yürüdüm. Hayri Bey ile yeni futbol ayakkabıları giyen oğlu kuyudan su çıkınca burada hayal ettiklerinden de büyük boyama ve yıkama atölyeleri kurmuşlardı. Son 10 yılda tekstil sanayinin Çin'e, Bengaldeş'e ve Uzak Doğu'ya gitmesinden önce başka derme çatma binalar da yapılmıştı. Mermer basamakları olan idari binası gibi bu yerlerde şimdi terk edilmiş, işe yaramaz eski malzemelerin, boş sandıkların, tozlu paslı şeylerin bırakıldığı birer depo olarak kullanılıyordu. Bazıları harabe halindeydi. Bizim kuyu Hayri Bey'in her ziyaretinde bir gün yapacağını söylediği işçi yemekhanesinin içinde kalmıştı. Camları kırık bu yapı depo olarak bile kullanılmıyordu. Duvarın öte tarafındaki bir binanın neon lambasının belli belirsiz ışığında rehberimi takip ettim ve örümcek ağları, paslı demirler, borular ve eşya hayaletleri arasından geçip bizim kuyunun beton ağzına geldik. Aslında bu kilit bozuktur dedi rehberim ve eğilip kuyunun beton ağzına bir halkayla takılı kapağın kilidini kurcalamaya başladı. Çok iyi biliyorsun sen burayı dedim. Enver beni çok getirdi buraya. Niye? Bilmiyorum dedi. Hala kilidi kurcalıyordu. Siz niye gelmek istediniz? Mahmut Usta ile burada çalışmamızı hiç unutmadım dedim. Emin olun o da hiç unutmamıştır. Bu Mahmut Usta'yı sakat bırakmama bir dokundurma mıydı? Genç rehberim kilidi daha iyi kurcalamak ve güç almak için ayağa kalkınca yüzüne kuvvetli bir ışık vurdu ve acaba bu oğlum mu diye dikkatle baktım yüzüne. İçimde suya sızmış, yeşermeye hazır bir sevgi de vardı. Ama bir hayal kırıklığına uğradım. Evet, belki bu gencin yüz hatları ve ifadesi tıpkı boyu bosu gibi bana benziyordu ama karakterini, eskilerin şahsiyet dediği şeyini sevmemiştim. Ayşe yanılıyordu, oğlum olamazdı bu. Zeki rehberim de bir nedenden ondan hoşlanmadığımı hemen hissetti. Bir sessizlik oldu. Şimdi o da bana düşmanca bakıyordu. Bir de ben bakayım şu kilidi deyip dizlerimin üzerine çöktüm ve yarı karanlıkta kilidi zorlayarak açmaya çalıştım. Kilidi açmak için diz çökmek, vicdanımda hızla yoğunlaşan suçluluk duygularını bir an hafifletti. Niye gelmiştim buraya? Kilit birden açılıverdi. Ayağa kalktım, halkasından çıkan kilidi delikanlıya uzattım. Kapağı da aç bakalım dedim. Evinin içinde kalmış Bizans kuyusunu Alman turiste gösteren köylüyle konuşur gibi. Hayal kırıklığına uğramak kadar rehberimin mağrur hali de etkilemişti beni. Uğraştı ama paslı demirden kapağı açamadı. Biraz daha uğraşmasını seyrettikten sonra dayanamayıp ben de onunla birlikte tuttum. Birlikte birden çekince kuyunun kapağı Bizans'tan kalma 1000 yıllık bir zindanın kapısı gibi gıcırdayarak açıldı. Uzaktaki neon lambasının soluk ışığında bir örümcek ağı gördüm ve telaşlı bir kertenkelenin parıltısını fark ettim. Yoğun bir küf kokusu genzimi yakarken hafızamın derinliklerinden arzın merkezine seyahat kelimeleri yukarı çıktı. Kuyunun dibi o kadar uzaktaydı ki gözükmüyordu bile. Ama bir süre sonra gözlerim karanlığa alıştı. Dipte ışığı yansıtan ya bir su birikintisi ya da çamur yığını gördüm. O kadar uzaktaydı ki insan irkiliyordu. Serhat ile kuyunun dibine sessizce huşu ile bakıyorduk. Kuyunun derinliği yalnızca korkutmuyor, insan bunu kazma kürekle açan kişiye hayranlık da duyuyordu. 30 yıl önce beni aşağıdan azarlayan Mahmut Usta'nın hayali canlandı gözümün önünde. "Başım döndü," dedi genç rehberim. "İnsan içine düşebilir. Kişiyi çekiyor bu derinlik." "Bilmem neden Allah aklıma geldi," dedim. Bir an yakınlık duyduğum delikanlıya bir sır verir gibi fısıldayarak. Mahmut Usta öyle 5 vakit namaz kılan biri değildi. Ama 30 yıl önce kuyuyu kazdıkça ben yer altına doğru değil, gökyüzüne, yıldızların yanına, Allah'ın ve meleklerin katına çıktığımızı sanırdım. "Allah her yerdedir," dedi ukala Serhat. "Hem yukarıda, hem aşağıda, hem kuzeyde, hem güneyde, her yerde." "Evet, öyle." "Öyleyse niye inanmıyorsun ona?" "Kime?" "Allahu Teala'ya," dedi. "Her şeyi yaratan Allah'a." "Sen ne biliyorsun benim Allah'a inanmadığımı?" "Her halinden belli." Biraz sustuk birbirimizi süzerek. Karşımdaki gencin öfkesinden gerçekten oğlum olabileceğini hissettim. Oğlumun kişilik sahibi hırçın biri olması sevindirdi beni. Ama kuyunun başında öfkenin bana yönelmesinden korkuyordum. Avrupa'yı Türk zenginleri laikliği, "Sen ne karışıyorsun benim Allah ile ilişkime bahanesiyle savunurlar," diye devam etti Serhat. Ama aslında laikliği Allah ile hiç ilişkileri olmadan, akıllarına esen her kötülüğü modernliktir diye gönül rahatlığıyla yapabilmek için isterler. "Nedir senin modernlikle derdin?" "Aslında benim kimseyle, hiçbir şeyle ile bir derdim yok," dedi sakinleşerek. "Kendimi düşmanlarla sağcı, solcu, dinci, modernci gibi zıtlıklarla tanımlamadan, kendim olmak istediğim için, insan içine çıkmadan şiir yazıyorum. Demin kapım çalındı, şiir yazıyordum, açmadım." Tam anlamadım ne dediğini ama kitaplardan çıkma bir tartışmanın delikanlının öfkesini alacağını düşündüm. "Sence modernlik kötü bir şey mi?" diye sarhoş saflığıyla ona sordum. "Modern kişi şehrin ormanında kaybolan kişidir. Bu da babasız kalmak demektir. Babasını araması da boşunadır aslında. Kişi modern bir kişi ise şehrin kalabalığında babasını bulamayacaktır. Bulursa da bu sefer birey olamayacaktır." Modernliğin Fransız mucidi Jean-Jacques Rousseau bunu çok iyi bildiği için 4 tane evladını modern olsunlar diye bile terk etmiş. Onları babalık etmemiştir. Rousseau çocuklarını merak bile etmemiş, bir kere de aramamıştır. "Sen de beni modern olayım diye mi terk ettin? Öyleyse haklısın." "Nasıl?" "Mektubuma niye cevap vermedin?" diye sordu bana yaklaşarak. "Hangi mektubuna?" "Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun." "Kusura bakma, rakıdan hatırlayamadım. Madem sen hatırlıyorsun, söyle de dönelim yemeğe." "Oğlun olarak imzalayıp sana yolladığım mektuba niye cevap vermedin? Altına e-posta adresini de yazmıştım." "Siz neyi imzaladım dediniz?" "Numarada sizli bizde olmaya gerek yok," dedi Serhat. "Benim kim olduğumu çoktan anladın." "Anlamadım Serhat Bey." "Benim adım Serhat falan değil. Ben senin oğlun Enver'im." Uzun bir süre sustuk. Fabrikanın girişindeki köpek de nedense sustuğu için derin bir sessizlik oldu. Bir an yıllarca önce, babam bizi terk ettikten bir süre sonra, bazen onun yüzünü nasıl unutuverdiğimi hatırladım. Bu duygu bir an elektriklerin kesilmesine ya da bir an kör olmaya benzerdi. Ben onun yüzüne bakarken Enver de benim yüzüme bakıyor ve ne düşündüğümü anlamaya çalışıyordu. Bir hayal kırıklığı yavaş yavaş içimde yükseliyordu. Türk filmlerindeki gibi oğlum diye ona sarılamayacağımı çoktan anlamıştım. Demek ki asıl numaracı senmişsin dedim sonunda. Benim oğlum Enver niye Serhat pozuna girmek istesin ki? Bakalım babasını sevecek mi? Bakalım kanı sana ısınacak mı? Babalık benim için önemli bir şey. Nedir senin için baba? Annenin karnına düşürdükten sonra oğlunu hayatının sonuna kadar koruyup sahiplenen, güçlü, şefkatli kişidir baba. Dünyanın başlangıcı ve merkezidir o. Bir baban olduğuna inanıyorsan, onu görmesen bile kendini iyi hisseder, onun orada olduğunu, gelip seni şefkatle koruyacağını bilirsin. Benim öyle bir babam olmadı. Benim de öyle bir babam olmadı, ne yazık ki dedim soğukkanlılıkla. Ama olsaydı o da benden ona itaat etmemi bekler, gücü ve şefkatiyle benim bireyliğimi ezerdi. Babasının bu konuları önceden düşünmüş olduğunu anlayan Enver gözlerini açtı. Şimdi beni saygıyla, ilgiyle dinlediğini görüp sevindim. Acaba babama itaat etseydim mutlu biri olur muydum diye yüksek sesle düşünmeye devam ettim. Belki iyi bir oğul olurdum ama iyi bir birey olamazdım. Düşüncelerimi kabaca kesti. Bu birey olma merakı ve telaşı yüzünden Avrupa'yı zenginlerimiz değil birey, kendileri bile olamadılar dedi. Avrupa'yı Türk zenginleri Allah'a inanmazlar çünkü kendilerini bir şey sanırlar. Onların bireyliği çok önemlidir. Çoğu herkes gibi olmadığını kanıtlamak için Allah'a inanmaz. Üstelik bunu söyleyemezler bile. Oysa inanç herkes gibi olmak işidir. Din alçak gönüllerin cenneti ve tesellisidir. Kabul ediyorum. Yani Allah'a inanıyorum diyorsun. Bu Avrupa'yı Türk zengini için çetin bir iştir. Evet, gerçekten Kur'an okuyor, Allah'a inanıyorsun, inanıyorsan, niye Mahmut Usta'yı bu dipsiz kuyuya bıraktın? Nasıl bırakabildin? İnanan vicdanlı olur. Bunu çok düşündüm. Çocuktum o zaman. Yo, daha o zamandan kadınlarla yatıp onları gibi bırakıyormuşsun. Bu hazır cevaplık beni bir an şaşırttı. Sen her şeyi biliyorsun diye mırıldandım. Evet, Mahmut Usta bana her şeyi anlattı dedi Enver düşmanca. Eğer mağrur olduğun, kendini ondan daha çok birey sandığın için kuyunun dibinde bıraktın. Senin okulun, üniversiten, hayatın, o yoksul adamın hayatından daha önemliydi. Bu herkes için böyledir. Bazı insanlar için değil. Haklısın dedim kuyunun ağzından çekilerek. Uzun bir sessizlik oldu. Köpek yeniden havlamaya başladı. Korkuyor musun diye sordu oğlum. Neden? Kuyuya düşmekten. Bilmiyorum dedim. Yemektekiler merak etmişlerdir. Artık geri dönelim. Bu saygısız konuşma tarzı benim bir oğuldan beklediğim şey de değil. ''Sizinle nasıl konuşmalıyım babacığım?'' dedi alaycı bir havayla. ''İtaatkâr bir oğul olursam Avrupa'yı bir birey olamam. Avrupa'yı bir birey olursam da bu sefer itaatkâr bir oğul olamam. Yardım edin bana. Benim oğlum hem gelişmiş bir birey olur hem de babasına kendi isteğiyle itaat ederdi.'' dedim. ''Kişiliğimizin gücü yalnızca özgürlüğümüzden değil, tarihten ve hatıralardan da gelir. Bu kuyu gerçek bir tarih, gerçek bir hatıradır benim için. Beni buraya kadar getirdiğin için sağ ol Enver Bey. Ama artık bu sohbet yetişir. Niye dönmek istiyorsun? Korkuyor musun? Neden korkayım ki? Kuyuya dikkatsizce düşmekten değil. Şimdi ben seni tutup aşağıya atıveririm diye korkuyorsun dedi gözlerimin içine bakarak. Ben de onun gözlerinin içine baktım. Niye yapasın ki babana böyle bir şey dedim az sonra. Mahmut Usta'nın intikamı için diye saymaya başladı. Beni terk ettiğin için, evli anamı kandırdığın için. Yıllar ve yıllar sonra oğlunun mektubuna bir cevap bile vermediğin için. Senin istediğin gibi bir birey olmak için ve tabii mirasın bana kalacağı için. Nedenler listesinin uzunluğu korkutmuştu beni. Oğlum olan kişiyi caydırmak istedim. Seni mahkemelerde süründürür, hapishane hücrelerinde çürütürler diye dikkatle ve şefkatle onu uyardım. Hayatın hapishanede seni ziyaret edecek anneni beklemekle geçer. Ayrıca baba katilliği ya da devlete isyan bizde değil, Avrupa'da şerefli bir iştir. Anandan başka kimse sevmez seni. Üstelik devlet baba katilini mirastan da mahrum eder. İnsan böyle bir şeyi sonuçlarını düşünerek yapmaz dedi oğlum. Sonuçları düşünürsen özgür olamazsın. Özgürlük tarihi ve ahlakı unutmaktır. Hiç Nietzsche okudun mu? Susmaya karar vermiştim. Ayrıca şimdi seni şurada kolundan çekip kuyuya atsam ve babam kazayla düştü desem kimse aksini kanıtlayamaz. Haklısın. Sana kızdığım zamanlar aslında seni kör etmek geliyor içimden diye ekledi oğlum dikkatli. Bir babada dayanılmayacak yan hep seni görmesi. Babanın bakışı güzel bir şey olmalı. Gerçek bir babaysa, gerçek bir baba adil olmalı. Sen gerçek bir baba bile değilsin. Önce gözlerini kör etmek geliyor benim içimden. Neden o? Şairim. İşim kelimelerle oynamak. Ama gerçek düşüncenin kelimelerden değil, resimlerden çıkacağını biliyorum. Kelimelerle düşünemediğim asıl düşünceyi gözümün önüne ancak bir resim olarak getirebiliyorum. Şimdi seni kör edersem, işte ancak o zaman senin istediğin gibi bir birey olacağım. Biliyor musun neden? Çünkü o zaman kendim olacağım ve kendi kelimelerimi yazıp kendi efsanemi söyleyeceğim. Düşmanca havası ve ukalalığını bana karşı kullanması kırmıştı beni. Sarılıp onu kucaklamalı, onu gerçek bir baba gibi öpmeliydim ama hayal kırıklığı ve pişmanlığa kapılarak yanlış bir şey söyledim. Sen de gerçek bir oğul değilsin dedim. Fazla öfkeli ve fazla itaatkarsın. İtaatkarlığım neymiş? Kanıtla. Asabi bir hareket yapınca korkup bir adım geriledim. O da üzerime doğru geldi. O zaman bir hata daha yaptım ve ceketimin cebinden kırık kale tabancamı çıkardım. Yarı şaka yarı ciddi emniyetini göstererek açtım. Oğlum orada dur. Beni buna mecbur etme. Bak sonra patlar dedim. Sen onu kullanamazsın bile dedi ve üzerime atlayıp kırık kale tabancayı elimden almaya çalıştı. Kuyunun yanına küf kokulu toprağa yarı karanlıkta devrildik ve baba oğul yerde boğuşmaya başladık. Önce o üste çıktı, sonra ben üste çıktım, sonra o üste çıktı ve tabancayı almak için elimi tutup kuyunun betonuna vurmaya başladı. Ayrım sonu, sayfa 171.